Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 11. ayrım. Kulağa korkunç geliyordu. Sanki kendini beni sevmekten alıkoyamadığını bildiğimi ama karşılığında hiçbir şey hissetmediğimi ima edermişim gibi. Gail geri çekilmeye yeltendi ama onu sıkı sıkı tuttum. Biliyorum. Ve sen de benim için ne ifade ettiğini biliyorsun. Bu yetmedi. Kollarımın arasından sıyrıldı. Gail, şu anda hiç kimseyi düşünemem. Kura'da Prim'in adını çektikleri günden beri her gün tek düşünebildiğim ne kadar korktuğum ve şu anda kalbimde başka hiçbir şeye yer yok gibi geliyor. Kendimizi güvenli bir yere atabilirsek belki o zaman farklı olabilirim, bilmiyorum. Hayal kırıklığı ile yutkunduğunu görebiliyordum. Yani gidiyoruz, göreceğiz. Yeniden kestanelerin yanmaya başladığı ateşe döndü. Kestaneleri ocağın önündeki taş bölüme çekti. Annemi ikna etmek için çok dil dökmem gerekecek. Yine de gideceğini tahmin ettim. Fakat mutluluğumuz yerine çok iyi tanıdığımız endişeyi bırakarak kayboldu. Benimkini de. Tek yapmam gereken ona olayın mantığını izah etmek. Onu uzun bir yürüyüşe çıkarmak. Aksi takdirde hayatta kalmayacağımızı anlamasını sağlamak. Anlayacaktır. Oyunların büyük kısmını o ve Prim'le birlikte izledim. Sana hayır demeyecektir, dedi Gail. Umarım demez. Odadaki sıcaklık sadece birkaç saniye içinde 20 derece birden düşüverdi sanki. Haymitch de ciddi bir mücadele gerektirecek. Haymitch. Gail kestaneleri bırakıp bana döndü. Ondan bizimle gelmesini istemeyeceksin ya. Buna mecburum Gail. Onu ve Pita'yı geride bırakamam çünkü onlar... Yüzünü buruşturduğunu görünce sustum. Ne oldu? Üzgünüm. Kaçış ekibinin bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştim, dedi ters ters. Nerede olduğumu öğrenmek için onları öldüresiye işkence ederler, dedim. Ya Pita'nın ailesi? Onlar hayatta gelmez. Hatta bizi ele vermek için can atacaklarından eminim. Eminim Pita da bunu fark edecek kadar zekidir. Ya kalmayı seçerse? Kayıtsız görünmeye çalıştım ama sesim çatlak çatlak çıkıyordu. O zaman kalır. Yani onu arkada bırakabilirsin, öyle mi? Prim'i ve annemi kurtarmak için evet dedim. Yani hayır. Onu da gelmeye ikna ederim. Ya ben? Beni bırakır mıydın? Gail'in ifadesi kaya sertliğindeydi. Yani bir an için annemi kış ayazında üç çocuğu ormana sürüklemeye ikna edemediğimi varsayalım. Hazel'le itiraz etmeyecektir. Olayın mantığını görecektir, dedim. Ya görmezse Katniss, o zaman ne olacak, diye sordu. O zaman senin onu zorlaman gerekecek, Gail. Bütün bunları uydurduğumu falan mı sanıyorsun? Benim sesim de öfkeyle yükseldi. Hayır, bilmiyorum. Belki de başkan seni sadece elinde oynatmaya çalışıyordur. Demek istediğim, düğününü o yapacak. Kapitol'deki kalabalığın nasıl tepki verdiğini sen de gördün. Seni öldürmeyi göze alabileceğini sanmam. Ya da Pita'yı. Bu işin içinden nasıl çıkılabilir ki? Dedi Gail. 8. mıntıkadaki ayaklanma gündemdeyken benim düğün pastamı seçmekle uğraştığını hiç sanmam. Daha kelimeler ağzımdan çıkar çıkmaz pişman oldum. Gail'in üzerindeki etkileri çok hızlı oldu. Yanakları kızardı, gri gözleri çakmak çakmak oldu. 8. mıntıkada ayaklanma mı var? Geri adım atmaya çalıştım. Tıpkı mıntıkalarda yaptığım gibi onu yatıştırmaya çabaladım. Gerçekten bir ayaklanma var mı bilmiyorum ama bir huzursuzluk var. İnsanlar sokaklarda, dedim. Gail omuzlarımı kavradı. Ne gördün? Hiç. Yani şahsen hiçbir şey görmedim. Sadece bir şeyler duydum. Her zamanki gibi sözlerim yetersiz kaldı. Artık çok geçti. Pes edip anlatmaya başladım. Belediye başkanının televizyonunda bir şeyler gördüm. Görmemem gerekiyordu. Bir kalabalık vardı ve yangınlar. Barış muhafızları insanlara ateş açıyordu ama direniyorlardı. Dudağımı ısırdım ve gördüğüm sahneyi anlatmaya devam edip etmemekte bocaladım. Ve sonunda bir süredir içimi kemiren sözcükleri yüksek sesle dile getirdim. Hepsi benim hatam Gail. Arenada yaptıklarım yüzünden. O orman meyveleriyle kendimi öldürmüş olsaydım bunların hiçbiri yaşanmazdı. Pita evine dönüp yaşamaya devam ederdi. Herkes güvende olurdu. Ne yapmak için güvende derken sesi az öncekinden daha yumuşak çıktı. Açlıktan ölmek için mi? Köle misali çalışmak için mi? Çocuklarını toplama gününe göndermek için mi? Sen onlara bir fırsat verdin. Tek yapmaları gereken bu fırsatı kullanacak kadar cesur olmak. Madenlerde bir süredir konuşuluyor zaten. Savaşmak isteyen insanlar konuşuyorlar. Anlamıyor musun? Oluyor. Nihayet oluyor. 8. mıntıkada bir ayaklanma varsa burada neden olmasın? Ve her yerde aradığımız fırsat bu olabilir. Kes şunu. Sen ne dediğinin farkında değilsin. 12. mıntıka dışındaki barış muhafızları Darius gibi değiller. Hatta Kray gibi bile değiller. Mıntık halklarının hayatı onlar için hiçbir şey ifade etmiyor dedim. Sert bir sesle, işte bu yüzden mücadeleye katılmalıyız ya zaten dedi. Hayır, bizi ve daha pek çok insanı öldürmelerine fırsat vermeden buradan gitmeliyiz. İşte yine bağırdım ama bunu neden yaptığına bir anlam veremedim. İnkar edilemez olanı görmesi neden bu kadar zordu? Gail beni sertçe iterek kendinden uzaklaştırdı. O zaman sen git, ben hayatta gitmem. Az önce gitme fikrine bayılıyordun. 8. mıntıkadaki bir ayaklanmanın gitmemizin gerekliliğini artırmaktan başka bir anlamı olmasına şaşırıyorum. Kızgınsın çünkü. Hayır, Pita'yı yüzüne vuramazdım. Ya ailen? Ya diğer aileler Katniss? Kaçamayacak olanlar? Anlamıyor musun? Artık mesele bizi kurtarmaktan ibaret olamaz. Hele ayaklanma başlamışken. Gail bana duyduğu tiksintiyi saklama gereği duymadan kafasını salladı. Bu kadarını bari yapabilmelisin. Sina'nın eldivenlerini suratıma fırlattı. Fikrimi değiştirdim. Kapitol'de yapılmış hiçbir şey istemiyorum ve çıkıp gitti. Eldivenlere baka kaldım. Kapitol'de yapılmış hiçbir şey mi? Bu sözlerin hedefi ben miydim? Benim de artık Kapitol'den çıkma bir ürün, dolayısıyla el sürülemeyecek bir şey olduğunu mu düşünüyordu yani? Bu haksızlık duygusu içimi öfkeyle doldurdu. Fakat öfkem bundan sonra nasıl bir delilik yapabileceğine dair bir korkuyla karışıyordu. Ateşin yanına çöküp umutsuzca rahatlamaya ve bundan sonraki hamlemin ne olması gerektiğine karar vermeye çabalıyordum. Kendimi isyanların bir günde gerçekleşmediği düşüncesiyle yatıştırmaya çalıştım. Gail yarın sabaha kadar maden işçileriyle konuşamazdı. O zamana kadar Hazelle ile konuşmayı başarırsam belki o Gail'i vazgeçirebilirdi ama şimdi gidemezdim. Gail orada olursa beni içeri almazdı. Belki bu gece. Herkes uyuduktan sonra. O zaman gidip pencerelerini tıklatabilir ve Hazel'e durumu anlatabilirdim. O da Gail'in aptalca bir şey yapmasına engel olurdu. Başkan Snow'la yaptığımız konuşma birdenbire zihnimde canlanıverdi. Danışmanlarım zorluk çıkarmanızdan endişeliydiler ama siz zorluk çıkarmak niyetinde değilsiniz herhalde, değil mi? Hayır. Ben de öyle düşünmüştüm. Danışmanlarıma hayatını korumak için bu kadar ileri gidebilen bir kızın o hayatı kendi elleriyle çöpe atma aptallığını göstermeyeceğini söyledim. Hazel'in o aileyi ayakta tutmak için ne kadar çaba harcadığını düşünüyordum. Bu meselede benim yanımda olacağından hiç şüphem yoktu. Olur, değil mi? Saat öğlene yaklaşıyor olmalıydı. Günler çok kısaydı. Mecbur olmadığımız sürece hava karardıktan sonra ormanda kalmanın hiçbir anlamı yoktu. Küçük ateşimi söndürüp yemekleri topladıktan sonra Sina'nın eldivenlerini kemerime tıkıştırdım. Sanırım eldivenleri bir süre daha saklayacaktım. Gail fikrini değiştirir belki. Eldivenleri yere fırlatırken yüzünün aldığı şekli hatırlıyordum. Onlardan ne kadar tiksindiğini ve benden. Hava henüz aydınlıkken ormanı geçip eski evime ulaştım. Gail'le yaptığım konuşma bariz biçimde başarısızlıkla sonuçlandı ama ben 12. mıntıkadan kaçış planımı hayata geçirmekte kararlıydım. İlk olarak Pita'yı bulmaya karar verdim. Tuhaf biçimde benim turda gördüklerimin bir kısmını o da gördü. Onu ikna etmek için Gail'i ikna etmekten daha kolay olabilirdi. Onu tam Galipler Köyü'nden çıkarken yakaladım. Avda mıydın diye sordu. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmediğini görmek hiç zor değildi. Tam olarak öyle denemez. Kasabaya mı gidiyorsun diye sordum. Evet, ailemle akşam yemeği yiyeceğim. O zaman en azından seninle yürüyebilirim. Galipler Köyü'nden meydana inen yok. Pek sık kullanılan bir yol değildi. Konuşmak için güvenli bir yerdi. Fakat bir türlü dilim dönüp de kelimeleri telaffuz edemiyordum. Gail'e teklifte bulunuşum tam bir felaketti. Soğuktan çatlamış dudaklarımı ısırdım. Her adımda meydana biraz daha yaklaşıyorduk. Yakın zamanda bir daha böyle bir fırsat yakalayamayabilirdim. Derin bir nefes alıp kelimelerin ağzımdan bir çırpıda dökülmesine izin verdim. Pita, senden benimle birlikte mıntıkadan kaçmanı istesem kaçar mıydın? Pita kolumu tutup beni durdurdu. Ciddi olup olmadığımı anlamak için yüzüme bakmasına gerek yoktu. Neden sorduğuna göre değişir. Başkan Snow ikna olmamış. 8. mıntıkada bir ayaklanma baş göstermiş. Buradan gitmeliyiz dedim. Biz derken sadece sen ve benden mi bahsediyorsun diye sordu. Ailemden. Gelmek isterlerse seninkilerden. Belki Hamish'ten de dedim. Ya Gale diye sordu. Bilmiyorum, onun başka planları olabilir dedim. Peter kafasını sallarken bana hüzünlü bir gülümsemeyle bakıyor. Buna hiç şaşırmadım. Katniss, tabii ki seninle gelirim. İçimde bir umut kıpırtısı hissettim. Gelir misin? Evet, ama senin gideceğini bir an için bile düşünemem dedi. Kolumu çektim. O zaman beni tanımıyorsun demektir. Hazır ol. Her an olabilir. Adımlarımı sıklaştırdım. Bir iki adım arkamda kaldı. Katniss dedi, hız kesmedim. Bunun kötü bir fikir olduğunu düşünüyorsa bile bilmek istemiyordum. Çünkü sahip olduğum tek fikir buydu. Katniss dur biraz. Kirlenmiş ve buz tutmuş bir kar kümesini ayağımla savurdum. Bu Peeta'ya bana yetişme fırsatı verdi. Kömür tozu her şeyin özellikle çirkin görünmesine neden oluyordu. Seninle gelmemi istersen gerçekten gelirim ama bunu Hamish'le detaylı olarak görüşmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve hiç kimseyi zor durumda bırakmadığımızdan emin olmamız gerektiğine. Kafasını kaldırdı. Bu da ne? Çenemi kaldırdım. Kendi endişelerime öylesine dalmışım ki meydandan gelen tuhaf sesleri fark etmemişim. Bir ıslık, bir çarpma sesi ve kalabalıktan yükselen iç çekiş. Hadi dedi Peeta. Yüzü ansızın sertleşiverdi. Nedenini bilmiyordum. Sesin ne olduğunu çıkaramadım. Hatta tahmin dahi edemedim. Ama ses onun için kötü bir anlam ifade ediyordu besbelli. Meydana vardığımızda bir şeyler döndüğünden iyice emin oluyorduk ama ortalık olanları göremeyeceğimiz kadar kalabalıktı. Peeta şekerci dükkanının duvarına dayalı duran bir sandığın üstüne çıktı ve gözleriyle meydanı tararken bana elini uzattı. Tam ben sandığa adım atmak üzereyken beni durdurdu. İn aşağı, hemen git buradan. Fısıltıyla konuşuyordu ama sesinde ısrarcı bir sertlik vardı. Ne derken sandığa çıkmayı bir kez daha denedim. Evine git Katniss. Ben de hemen geleceğim, yemin ederim, dedi. Her ne oluyorsa korkunç bir şey olduğu kesindi. Elinden kurtulup kalabalığı yararak ilerlemeye başladım. İnsanlar beni görüyor, tanıyor ve birden paniğe kapılmış gibi bir hal alıyorlardı. Eller beni geri itmeye çalışıyordu, sesler tıslıyordu. Git buradan, kızım. Durumu daha da kötüleştireceksin. Ne yapmaya çalışıyorsun, onu öldürtmeye mi? Fakat bu noktada kalbim öyle hızlı ve hararetli çarpıyordu ki, artık onları duyamıyordum. Meydanın ortasında bekleyen şey her neyse benim için olduğunu biliyordum. Nihayet kendimi açık alana atınca yanılmadığımı gördüm ve Peeta'nın haklı olduğunu ve bütün o seslerin. Gale bileklerinden ahşap bir direğe bağlanmış. Daha önce vurduğu yaban hindisi boynundan direğe çivilenmiş halde kafasının üstünden sarkıyordu. Gale'in ceketi bir tarafa savrulmuş, gömleği paramparça. Bilincini kaybetmiş halde dizlerinin üstüne yığılmış, onu tutan tek şey direğe bağlı bilekleri. Eskiden sırtının olduğu yerde çiğ ve kanlı bir et parçası duruyor sanki. Arkasında daha önce hiç görmediğim ama üniformasını çok iyi tanıdığım bir adam duruyordu. Bu, baş barış muhafızımızın üniforması. Gerçi içindeki yaşlı Gray değil. Bu adam pantolonlu jilet gibi ütülü, uzun boylu ve kaslı bir adamdı. Resmin parçalarını bir araya getirmekte zorlanıyordum. Ta ki adamın elindeki kamçının havaya kalktığını görene kadar. Hayır diye haykırarak öne fırladım. Kolun inmesine engel olmak için artık çok geçti. Üstelik içgüdülerim onu engelleyecek gücü bulamayacağımı söylüyordu. Bu yüzden kendimi Gale ile kamçının arasına attım. Kırık dökük bedenini olabildiğince korumak amacıyla kollarımı iki yana açtığım için kamçı darbesinin yönünü değiştirecek hiçbir şey yoktu. Darbe var gücüyle yüzümün sol tarafına indi. Acı gözlerimi kör edecek kadar keskin ve hızlıydı. Görüşüm keskin ve ani ışıklarla bölünürken dizlerimin üstüne düştüm. Bir elim yanağımı avuçlarken diğer elim beni düşmekten alıkoydu. Kamçı izinin daha şimdiden kabarmaya başladığını, şişkinliğin gözümü kapattığını hissedebiliyordum. Altımdaki taşlar Gale'in kanıyla sırılsıklam haldeydi. Havada da kanının ağır kokusu hakimdi. Kesin şunu, onu öldüreceksiniz diye haykırdım. Beni kamçılayan yüzü kısa bir an içinde olsa gördüm. Derin çizgileri ve acımasız bir ağzı olan sert bir yüzdü. Gri saçları neredeyse tamamen tıraşlanmıştı. Gözleri o kadar siyahtı ki göz bebeklerini göremiyordunuz. Düz ve uzun burnu soğuktan kıpkırmızıydı. Bakışlarını gözlerime sabitleyerek kolunu bir kez daha kaldırdı. Elim bir ok bulma umuduyla omzuma gitti ama tabii ki silahlarımı ormandaki kütüğün içinde saklıydı. Bir sonraki kamçı darbesinin beklentisiyle dişlerimi sıktım. Bir ses, "Kesin şunu," diye gürledi. Haymitch ortaya çıktı ve yerde yatan bir barış muhafızının üstünden atladı. Bu Darius'tu. Alnındaki kızıl saçlarının arasından mor bir şişlik görünüyordu. Baygın haldeydi ama nefes alıyordu. Ne oldu acaba? Ben meydana ulaşmadan önce Gale'in yardımına koşmuş olabilir mi? Haymitch, Darius'u görmezden gelerek beni çekip ayağa kaldırdı. Ah, harika. Elleri çenemin altında birleşti, yüzümü kendine çevirdi. Haftaya gelinlik mankenliği yapacağı bir fotoğraf çekimi olacak. Şimdi stilistine ne diyeceğim? Eli kamçılı adamın yüzünde bir tanıma belirtisi görür gibi oldum. Soğuğa karşı kat kat giyinmiş halim, makyajsız yüzüm ve paltomun altına tıkıştırılmış saç örgümle son açlık oyunlarının galibi olduğumu ayırt etmek hiç kolay olmasa gerekti. Özellikle yüzümün yarısı böyle şişmişken, ancak Haymitch uzun senelerdir televizyon ekranlarında boy gösterdiği için onu unutmak zordu. Adam kamçısını belindeki yerine taktı. Suçu itiraf edilmiş bir suçlunun cezalandırılmasına mani olmaya kalkıştı. Bu adama dair her şey, hükmetici sesi ve tuhaf aksanı bilinmezi ve tehlikeli bir tehdidi çağrıştırıyordu. Nereden gelmiş olabilir? 11. mıntıkadan mı? Üçüncüden mi? Kapitol'ün kendisinden mi? Lanet olası, adalet binasını havaya uçurmuş dahi olsa umurumda değil. Yanağına bir bak, sence bir hafta içinde kamera karşısına çıkmaya hazır olabilir mi? Haymitch adeta gürlüyordu. Adamın sesi hala buz gibiydi ama az da olsa bir şüphe duyar gibiydim. Benim sorunum değil. 11. ayrımın sonu. Sayfa 119, devamı 12. ayrımda.